Ayrı 27, Kuşku Mevsimi, Esaretin Bedeli, Stephen King, sayfa 277. Andy yağmurlu rüzgarlı bir günde hapishane müdürü Norton'u görmeye gitti. Karlar erimeye başlamıştı ve hapishanenin dışında uzanan kırlarda yer yer yeşil otlar görülüyordu. Müdürün yönetim bölümünde büyük bir bürosu vardı. Müdürün masasının arkasındaki kapıdan da yardımcısının odasına geçiliyordu. Yardımcı o gün yerinde değildi. Fakat bacağı seken yaşlı bir mahkum oradaydı. Çiçekleri sulamak için girmişti oraya. Ama bana kalırsa topal o gün çiçeklere su verecek yerde kulağını kapıya yapıştırarak konuşmaları dinledi. Müdürün kapısının açılıp kapandığını ve Norton'un "Günaydın Dufres, senin için ne yapabilirim?" dediğini duydu. Andy "Sayın müdürüm" diye başladı. Fakat yaşlı topal onun sesini tanıyamadığını, bu sesin çok değişmiş olduğunu söyledi. "Bir şey var, başıma bir şey geldi. Bu nereden başlayacağımı bilemiyorum." "Müdür, haydi şimdi 23. ilahiyi bulalım ve birlikte okuyalım" derken kullandığı tatlı sesiyle konuştu. "Neden baştan başlamıyorsun? Genellikle en iyi sonuç veren budur." Bunun üzerine Andy konuşmaya başladı. Norton'a mahkumiyetine neden olan cinayeti ayrıntılarıyla açıkladı. Sonra Tommy Williams'ın sözlerini olduğu gibi nakletti. Tommy'nin adını da verdi. Aslında daha sonraki gelişmeler bunu yapmakla hata ettiğini ortaya çıkaracaktı. Ama doğru söylediğini kanıtlamak için başka ne yapabilirdi? Andy hikayesini bitirince Norton uzun bir süre hiç ses çıkarmadı. Herhalde arkasına yaslanıp iki elinin parmaklarını birbirine dayayarak dudaklarını büzmüş oturuyordu. Sonunda "evet" diye mırıldandı. "Şimdiye dek hiç böyle bir hikaye duymamıştım. Bu hikayenin en çok nesine şaştığımı sana söyleyeyim mi Dufres?"
"Ne dediniz efendim?"
"Bu hikayeye inanmana şaştım."
"Ne demek istediğinizi anlayamadım efendim."
Topal 13 yıl önce plaka atölyesinin damında Byron Hadley'in karşısına dikilen Andy Dufresne'in söyleyecek söz bulmakta güçlük çektiğini anlattı. Müdür devam etti. "Williams denilen gencin etkinde kaldığı anlaşılıyor, bu belli. Aslında sana hayran o, derdini anlayınca seni neşelendirmeyi istemiş, bu da doğal sayılır. Pek zeki olmayan genç biri, bu yüzden işin sonuçlarını düşünememiş, şimdi sana önerim."
Andy atıldı. "Bunu düşünmediğimi mi sanıyorsunuz? Fakat Tommy'ye yat limanında çalışan adamdan hiç söz etmedim. Bunu kimseye anlatmadım. Çünkü aklıma bile gelmedi. Fakat Tommy'nin tarif ettiği hücre arkadaşıyla o adam aynı."
Norton hafifçe güldü. "Şimdi sen hayalleri gerçeklere uydurmaya çalışıyorsun. Mahkumların cezalandırılması ve ıslah işinde çalışanlar olayları tarafsızca görmeyi öğrenirler. Bizim işimiz budur. Biz öğrendiğimiz yöntemlerden yararlanırız. Senin de gerçeği o hayali uydurmaya çalıştığını görüyorum."
"Hiç de öyle değil efendim."
"Norton, sen öyle sanıyorsun" diye karşılık verdi. "Fakat ben başka türlü düşünüyorum. Hem o olaydan önce yat kulübünde öyle birinin çalıştığını iddia eden sensin. Bunun kanıtlanamayan bir iddia olduğunu unutma."
Andy dayanamadı. "Hayır efendim, hayır, bu doğru değil. Çünkü..."
Norton sesini yükselterek onu susturdu. "Şimdi olaya teleskobun öbür ucundan bakalım. Bir an için Elwood Blatch adında birinin var olduğunu kabul edelim."
"Blatch?" Andy'nin sesi sinirliydi.
"Blatch olsun. Onun Rhode Island'da Thomas Williams'ın hücre arkadaşı olduğunu da kabul edelim. Bence o adamın şimdiye dek salıverilmiş olması gerekir. Onun Williams'ın yanına verilmeden önce hapiste ne kadar kaldığını bile bilmiyoruz. Öyle değil mi? Sadece en az 6, en çok 12 yıl yatacakmış."
"Hayır, ne kadar süre yattığını bilmiyoruz. Fakat Tommy onun çok gergin biri, hır çıkaran türden bir insan olduğunu söyledi. Onun için hala içeride olabilir. Serbest bırakılmışsa da hapishanede onun son bilinen adresi, akrabalarının adları vardır."
"Ama ne onu o adreste ne de akrabalarını yerlerinde buluruz."
Andy bir an sustu, sonra dayanamadı. "Ama bu bir fırsat değil mi?"
"Evet, tabii öyle. Bir an için bunu kabul edelim. Dufres, Blatch'ın yaşadığını ve hala Rhode Island eyalet hapishanesinde olduğunu düşünelim. Şimdi bu olayı söyleyecek olursak o adam ne yapacaktır? Hemen dizüstü çökerek 'bunu ben yaptım, ben yaptım, cezama bir de ömür boyu hapis ekleyin mi?' diyecek."
Andy "nasıl böyle kalın kafalı olabilirsiniz?" diye mırıldandı. Sesi çok hafif çıktığı için topal onu güçlükle duyabilmişti. Ne? Bana ne dedin?
Andy kalın kafalı. Bu kasıtlı mı dedi?
The Friend 5 dakika mı? Hayır, 7 dakika mı aldım ve bugün işim çok. Onun için bu konuşmayı sona erdiriyorum ve...
Andy golf kulübünde yatlarda çalışanların da kayıtları vardır diye aykırdı. Hepsinin sicilleri, vergi beyanname kopyaları, daha türlü belge saklanır. Orada yıllardır çalışmakta olan işçiler vardır. Belki Briggs de hala oradadır. Blatch'ın patronu oydu. Aradan bir sonsuzluk değil, sadece 15 yıl geçti. Onu anımsayacaklardır, Blatch'ı anımsayacaklardır. Toby Blatch'ın söylediklerini mahkemede açıklayacaktır. Briggs de o sırada Blatch'ın kulüpte çalıştığını anlatacaktır. Yeniden dava açılabilir.
Gardiyan, gardiyan, bu adamı götürün.
Andy, senin neyin var dedi. Topal onun artık avaz avaz bağırdığını söyledi. Bu benim hayatım, buradan çıkmam için tek fırsat, bunu anlamıyor musun? Tommy'nin hikayesinin doğru olup olmadığını anlamak için o hapishaneye bir telefon bile etmeyecek misin? Dinle, telefon parasını da veririm, parayı. Bunu bir debelenme izledi. Gardiyanlar Andy'yi yakalayarak sürüklediler. Hapishane müdürü Norton sert bir ses tonuyla
''Hücre hapsi'' diye emretti. ''Sadece su ve ekmek.''
Kontrolünü tümüyle yitiren Andy'yi oradan sürükleyerek çıkarırlarken feryatları kapanan kapının arkasından bile duydu Topal. ''Bu benim hayatım, bu benim hayatım, anlamıyor musun? Bu benim hayatım.'' Andy'yi hücreye kapatarak 20 gün su ve kuru ekmek verdiler. İkinci kez böyle uzun süre hücrede kalıyordu. Küçük ailemize katıldığından beri de ilk kez kavga etmiş, Norton'la takışmıştı. Bu konu açılmışken size Shawshank'in hücre hapsinden söz edeyim. Bu hücreler insana 1700'lerdeki Maine'i anımsatırdı. O günlerde kimse suçlu cezalandırma bilimi ya da suçlunun yeniden topluma kazandırılması gibi şeylerle vakit kaybetmiyordu. O günlerde her şey siyah beyaz olarak kabul edilmekteydi. Ya suçlu ya da suçsuzdunuz. Suçluysanız ya asılıyor ya hapse atılıyordunuz. Hapse mahkum edilmişseniz sizi öyle hapishaneye falan da göndermiyorlardı. Hayır, kendi hücrenize mayın tarafından sağlanan bir kürekle kendiniz kazıyordunuz. Güneşin doğmasıyla batması arasında kalan zamanda olabildiğince geniş ve derin bir yer kazmaya çalışıyordunuz. Sonra size iki hayvan postuyla bir kova veriyorlardı ve çukura iniyordunuz. Siz aşağıya inince gardiyan çukurun üstünü demir parmaklıkla kapatıyor, size de biraz ekmek ve belki haftada bir iki kez de kurtlanmış parça et atıyordu. Bazen pazar geceleri arpa çorbası da veriyordu, kovaya işiyordunuz. Sabahları 6'da gelen gardiyandan içmek için su isterken yine aynı kovayı uzatıyordunuz. Yağmur yağdığında bu kovayla hücrenizdeki suları boşaltıyordunuz. Yoksa su dolu bir fıçıya düşen bir fare gibi boğulurdunuz. Kimse delik adı verilen bu yerde fazla kalamıyordu. 30 ay çok uzun bir süreydi. Bilebildiğim kadarıyla orada en uzun süre kalan ve dışarıya çıkabilen, okul arkadaşını paslı bir maden parçasıyla hadım eden Durham adında 14 yaşında bir psikopattı. Delikte 7 yıl kalmıştı ama genç ve güçlüydü. Küçük hırsızlık, küfür ya da pazar günü sokağa çıkarken cebinize mendil koymayı unutmak gibi suçlardan daha ciddi olanlarını işlerseniz sizi asıyorlardı. Sözünü ettiğim hafif suçlar ve benzerleri içinde delikte 3 ila 9 ay kalıyordunuz. Dışarıya çıktığınızda renginiz bir balığın karnı kadar beyaz, gözleriniz yarı kör olurdu. Dişleriniz iskorbütten ağzınızda sallanıyor ve ayaklarınız mantar içinde kalmıştır. Doğrusu Maine olağanüstü bir yerde. Shawshank'in hapis hücreleri o kadar kötü değildi. Yani öyle sanırım. İnsanlar yaşadıkça her şeyi iyi, kötü ve korkunç olarak sınıflandırıyorlar. Korkunca doğru inerken de bunu bölümlere ayırmak çok güçleşiyor. Mahkumların tek başlarına hapsedildikleri bu hücrelerin bulunduğu kısma gitmek için 23 basamak inerek bodrum düzeyine geliyordunuz. Orada tek duyulan ses suyun damlamasıydı. Tek ışıkta koridora asılı 60 mumluk ampullerden geliyordu. Hücreler fıçıyı andıran biçimdeydi. Kapılarda parmaklık yoktu ama kapılar kırılmayacak kadar kalındı. Hava yukarıdan geliyordu ve kendi 60 mumluk ampulünüzden başka ışık yoktu. Bu ışığı da diğer taraflardakinden bir saat erken, yani akşam 8'de söndürüyorlardı. Karanlıkta yaşayabilmek zordu. Hücre hapsine dayanabilen fazla kimse yoktu.
Akşam 8'den itibaren de ne yapacağınızı bilemiyordunuz. Ranzan duvara takılıydı ve tuvaletin üstünde kapağı filan da yoktu. Zamanınızı oturarak, bağırsaklarınızı boşaltarak ya da uyuyarak geçirebilirdiniz. 20 gün orada insana bir yıl gibi gelirdi. 30 gün, 2 yıl, 40 gün, 10 yıl kadar uzundu. Bazen havalandırma sistemindeki fareleri duyardınız. Böyle bir durumda korkunç sözcüğünün bölümleri birbirine karışıp kayboluyordu. Hücre hapsi lehinde söylenebilecek tek söz bunun insana düşünecek zaman vermesiydi. Andy orada 20 gün kalarak kuru ekmekle suyun zevkini çıkardı. Hücreden alınınca da müdürle konuşmak istediğini söyledi. Fakat isteği reddedildi. Müdür ona böyle bir konuşmanın çalışmayı olumsuz etkileyeceğini söylemişti. İnsanın hapishanelere ve ıslah evlerine girerek çalışabilmesi için işte bu tür sözleri öğrenmesi gerekiyordu. Andy sabırla isteğini tekrarladı. Tekrar tekrar müdürü görmek istediğini belirtti. Andy Dufresne değişmişti. 1963'ün baharında etrafta çiçekler açarken onun yüzünde çizgiler, saçlarında kırlar belirmişti. Daima dudaklarında gördüğüm o hafif gülüş de yoktu artık. Gözleri sık sık boşluğa dalıyordu. Bir insan öyle baktığı zaman durumu bilirdiniz. Hapiste geçirdiği yılları, ayları, haftaları sayıyordu. Tekrar tekrar müdürü görmek istedi, sabırlıydı. Zamandan bol bir şey yoktu. Yaz geldi. Washington'da Başkan Kennedy yoksulluğu ortadan kaldırmak için yeni bir programa geçeceğini açıklarken sadece yarım yıl ömrü kaldığını bilmiyordu. Liverpool'da Beatles adlı bir grup İngiliz müziğinde bir güç olduğunu kanıtlamıştı. Ama bizim ülkede henüz adlarını duyan yoktu sanırım. Beyzbol maçları sona ermişti. Bütün bunlar insanların özgürce dolaştıkları daha büyük bir dünyada oluyordu. Norton Haziran sonunda Andy'yi görmeye razı oldu. Andy bu konuşmayı bana 7 yıl sonra kendisi anlattı. Andy adama alçak sesle, "Sizi ele vereceğimden hiç korkunuz olmasın," dedi. "Bunu hiç düşünmemelisiniz. Konuşacağımı mı sanıyorsunuz? Bunu yapmadan önce elimle kendi gırtlağımı keserim. Böyle bir şeyi..." Norton "yeter," diye onun sözünü kesti. Yüzü uzamış ve bir mezar taşı gibi soğuk bir hal almıştı. "Ama..." "Norton, bir daha bana paradan söz etme," diye söylendi. "Ne büromda ne de başka bir yerde. Kütüphanenin tekrar boya deposu haline geldiğini görmek istemiyorsan konuşma, anlıyor musun?"
"Sadece içinizi rahatlatmak istemiştim."
"Haydi haydi, senin gibi bir orospu çocuğunun sözleriyle rahatlayacak duruma geldiğimde kendiliğimden emekliliğimi isterim. Seni dinlemeyi kabul ettim. Çünkü beni sürekli rahatsız etmenden sıkıldım. Dufresne, bunun sona ermesini istiyorum. Sen hala o Brooklyn köprüsünü satın alacağını hayal ediyorsan kendin bilirsin. Ama bu işi üstüme yıkmaya kalkışma. Canım isteseydi haftada en az iki kez seninki gibi çılgınca hikayeleri dinlerdim. Buradaki her günahkar ağlayıp beni mendil yerine kullanmaya kalkardı. Fakat bu iş bitti. Bitti. Anlaştık mı?"
Andy "evet," diye cevap verdi. "Fakat bir avukat tutacağım."
"Nedenmiş o?"
Andy "böylece her şeyi bir araya getirebiliriz," diye açıkladı. "Tommy Williams ifade verir, ben bildiklerimi anlatırım, gereken kayıtlara bakılır ve bu iş hallolur."
"Tommy artık bu hapishanede değil."
"Ne?"
"Nakledildi."
"Nereye nakledildi?"
"Cashman'a."
Andy o zaman sustu. Çok zeki bir adamdı ve ancak çok aptal biri bir anlaşma olduğunu anlayamazdı zaten.
Cashman, Aroostook County'de güvenliği en aza indirilmiş, rahat sayılan bir hapishaneydi. Mahkumlar patates yetiştiriyorlardı. Bu da en ağır iş sayılıyordu. Buna karşılık iyi aylık alıyorlar, isterlerse meslek okulu derslerine katılıyorlardı.
Tommy gibi genç, karısı ve çocuğu olan biri için daha da önemlisi, mahkumlara hafta sonlarında izin verilmesiydi. Hafta sonlarında normal insanlar gibi yaşayabilirdi. Çocuğuyla oynar, karısıyla sevişir ve belki pikniğe bile giderdi. Norton Tommy'ye bütün bunları anlatmış ve karşılığında bir tek şey istemişti tabii. Tommy hiçbir zaman Elwood Blatch'ın adını ağzına almayacaktı. "Belki de konuşacak olursan kendini Thomaston denilen berbat yerde bulursun," demişti. "Hafta sonları karınla sevişecek yerde, orada sapık biriyle ilişki kurarsın."
"Andy, fakat neden?" diyebildi. "Neden?" Norton sakindi. "Sana iyilik etmek istedim. Rhode Island hapishanesini de aradım. Orada Elwood Blatch adında bir mahkum varmış. Kendisi şartlı olarak affedilip çıkmış. Bu aptalca ıslah programları yüzünden suçluları sokaklara salıyorlar zaten. Blush da ortadan kaybolmuş.
Andy oradaki müdür arkadaşınız mı diye sordu.
Sam Norton ona bakarak soğuk soğuk güldü. Kendisiyle tanışırız.
Andy neden diye yineledi. Bunu neden yaptığınızı bana söyleyemez misiniz?
Biliyorsunuz konuşacak yani burada yaptıklarınızı anlatacak değilim. Bunu biliyordunuz. Öyleyse neden?
Norton çünkü senin gibi adamlar midemi bulandırıyor diye cevap verdi.
Olduğun yerde kalmanı arzu ediyorum Bay Dufresne. Ben Shawshank'te müdür olduğum sürece de burada kalacaksın. Sen herkesten üstün olduğunu düşünürdün. Ben insanların yüzünden bunu okumakta ustayım. Daha kütüphaneye girdiğim ilk gün bunu yüzünden okudum.
Sanki üstün olduğunu büyük harflerle alnına yazmıştın. Artık üstün halin kalmadı ve bu da çok hoşuma gidiyor.
Senin işe yaramaz bir eşya olduğunu söylemiyorum. Hiçbir zaman böyle düşünmedim. Sadece senin gibi adamların alçak gönüllülüğü öğrenmeleri gerekir. Avluda sanki oturma odanda ya da bir kokteyl partisindeymişsin gibi dolaşırdın. Erkeklerin başkalarının karılarına göz koyduğu, içip sarhoş oldukları partilerden birindeymiş gibi davranırdın.
Fakat artık böyle yürümüyorsun. Hem seni gözetleyeceğim, yıllarca gözetleyeceğim. Bakalım bir daha öyle yürüyebilecek misin?
Seni gözetlemek de bana büyük zevk verecek. Şimdi cehennem ol git.
Pekala. Fakat hapishane görevlerimin dışında her şey burada bitti Norton. Parayı yatıracağın yerler konusunda bilgi, o dolaplar, vergi kaçırman için numaralar hepsi bitti. Git de H ve R koğuşlarında kalan mahkumlardan vergi beyannamelerini nasıl hazırlayacağını sor.
Müdür Norton'un yüzü önce kıpkırmızı kesildi, sonra rengi soldu.
Bu yüzden hücre hapsi cezasına çarptırılacaksın. 30 gün. Sadece su ve ekmek. Sicilinde de bir kara leke daha olacak. Hücredeyken de şunu düşünmeyi unutma. İşleri yapmaktan vazgeçersen kütüphaneyi yok bil. Bu işte kendim ilgileneceğim ve kütüphanenin sen bu hapishaneye gelmeden önceki duruma getirilmesini sağlayacağım. Hayatını da güçleştireceğim. Hem de nasıl? Yaşamak senin için dayanamayacağın kadar zorlaşacak. Önce tek başına kaldığın o hücre elinden gidecek. Artık Hilton Oteli'ndeki gibi yaşayamayacaksın. Pencerenin içine dizdiğin taşlar atılacak. Gardiyanlar da seni saldırgan mahkumlardan korumayacaklar artık. Her şeyi kaybedeceksin. Durum açık mı?
Durum yeterince açıktı sanırım. Zaman geçmeye devam etti. Bu dünyanın en eski numarasıydı. Belki de dünyadaki tek sihirli numaraydı. Fakat Andy Dufresne değişmiş, birden sertleşmişti. Bu değişikliği ancak bu şekilde anlatabilirim. Müdür Norton'un pis işlerini yapmaya devam ediyordu, kütüphanesini koruyordu. Onun için dış görünüşe göre her şey aynıydı. Doğum günlerinde, Noel ve yılbaşlarında içkisini içiyordu. Şişede kalan içkiyi de yine paylaşıyordu. Ona zaman zaman taş battaniyeleri almaya devam ediyordu. 1967'de de yeni bir taş çekici sağladı. Ona 19 yıl önce verdiğim taş çekici anlattığım gibi aşınmıştı. 19 yıl. İnsan bunu birden söyleyince bu dört hoca tıpkı bir mozolenin kapısının vurularak kapatılıp kilitlenmesini andırıyor. O zaman 10 dolara sağlanan taş çekici 1967'de 22 dolara geldi. Andy de bunu düşünerek üzgün üzgün gülümsedik. Andy avluda bulduğu taşlara biçim vermeye, bunları cilalamaya devam etti. Fakat avlu küçülmüştü. Yarısını 1962'de ziflemişlerdi. Ama yine de o kendisini oyalayacak kadar taş buluyordu sanırım. Cilaladığı her taşı dikkatle doğuya bakan penceresinin içine koyuyordu. Onları güneşte seyretmeyi sevdiğini söylüyordu. Topraktan çıkardığı dünyanın en küçük parçalarına bakıyordu. Orada kuvarslar, granitler, şistler vardı. Saydam tutkalla mika parçalarını birleştirip küçük heykelciler de yapmıştı. Andy bunlara bin yıllık sandviçler adını vermişti. İnsan yüzyıllar içinde oluşan değişik taş ve maden tabakalarına bakınca onun ne demek istediğini anlıyordu. Andy zaman zaman pencere önünde yer açmak için taşlarını ve taş heykelciklerini dağıtıyordu. En çoğunu da bana verdi sanırım. Kol düğmesi taşına benzeyenlerle birlikte bende 5 tane vardı. Sonra üstünde çok uğraştı. Mika mızrak adam heykelciğini de bana vermişti. Bunlar hala bende.
Zaman zaman çıkarır bakarım. Bir insanın vakti ve iradesi varsa neler yapabileceğini düşünürüm.
Evet, dışarıdan bakıldığında hiçbir şey değişmemişe benziyordu. Norton Andy'yi mahvetmeyi çok istemişti. Fakat bunu isteyen adamın Andy'nin yüzüne değil içine bakması gerekirdi. Eğer Andy'nin eskisinden ne kadar farklı olduğunu görseydi onunla tartışmasını izleyen 4 yıl çok sevinirdi. Andy'ye avluda sanki bir kokteyl partisindeymiş gibi yürüdüğünü söylemişti. Ben olsam durumu böyle açıklamazdım ama Norton'un ne demek istediğini anlıyordum. Andy özgürlüğünü görünmeyen bir zırh gibi üstüne geçirmişti. Hiçbir zaman mahkumlara özgü kafaya sahip olamamış, gözlerinde o durgun bakış belirmemişti. Yorgun adamlar gibi kamburunu çıkarıp ayaklarını sürürcesine yürümüyordu. Andy'nin başı dimdikti ve sanki lezzetli bir yemek yemek ve iyi bir eş görmek için evine dönüyormuş gibi çevik adımlar atıyordu. Sonsuz bir gece geçirmek için hücresine dönecek olan sulu sebze, top top olmuş patates püresi ve mahkumların çoğunun esrarlı et adını verdikleri yağ ve kıkırdaktan oluşan berbat şeyi yiyecek olan o değildi. Evet, duvarında Raquel Welch'in posteri asılı olan hücreye gidecek olan o değilmiş gibi davranıyordu. Fakat 4 yıl boyunca Andy değişti. Diğer mahkumlar gibi olmadıysa da sessizdi ve düşündüğü bazı şeyleri kurduğu belliydi. Onu kim suçlayabilirdi? Belki duruma sevinen müdür Norton onu suçlayabilirdi. Belki bir süre daha bunu yapabilirdi.
27. ayrımın sonu. Sayfa 287.